Ayrım 9, sayfa 103. İstanbul. Taşra'dan gelen ölü. İstanbul'a geldikçe ya sahil yolundaki Kalyon Otel'de ya da Suadiye Oteli'nde kalıyordum. Ne kadar rahat olsa da kaldığım yer bir otel odasıydı sonuçta. Şehrin içine koşmaya, aralıklardan bildiğim İstanbul'a sızmaya, o çok sevdiğim şehri yeniden yakalamaya çalışıyordum. Bunu bir otel odasında kalırken yapmak kolay değildi. Akşam olunca sınırlı gün için kaldığım otel odama dönüyor ve aşağıda sıcak çorbamı içmeye başlıyordum. Aklım Galata'da, aklım Beyoğlu'nda, aklım Kalamış'ta. Şehre geldiğim vakitlerin birinde halamın Dalyan'daki evini zor bulmuştum. Yolları karıştırmıştım. Değişen dünya şaşırtmıştı beni. Taşra'dan gelen bir ölüydüm. Geride bıraktıklarından haber almaya çalışan. Kalamış iskelesinin kaldırıldığını, artık oraya vapur yanaşmadığını çok uzun yıllar sonra öğrenmiştim. İlgisiz miydim şehirle? Bilmiyorum. Başka bir şeydi bu. Kapıların ve pencerelerin dışında olmak, evsiz olmak. Yaşlı ejderha. İpeker apartmanındaki daire. Yaşlı ejderin İstanbul'da da bir dairesi vardı, Nişantaşı'nda. Aslında Teşvikiye'deydi, Hüsrev Girede Caddesi'nde. Nohut Oda, Bakla Sofa eski bir İstanbul evi. Ne kadar güzeldi. Eski bir İstanbul apartmanının daracık döner mermer merdiveniyle ikinci kata çıkılıyor, değişik, bronz bir zille basılarak ejderin evine giriliyordu. Tam karşıda Crystal Palace vardı. Bu muhteşem eski İstanbul apartmanı büyülerdi beni. Yaşlı ejderin apartmanının adı İpeker Apartmanı'ydı. Altında bir ayakkabıcı, yan tarafında bir kadın berberi vardı. Annem ve babamla oturduğum eve 5 dakika mesafedeydi. Teşvikiye Camii'nin yanından sapılıyordu. Yıllar sonra yeniden eski dünyamı buldum diye ne sevinmiştim. Yaşlı ejder ilk seferinde istemeye istemeye götürdü beni oraya. Götürmek istemiyordu, şaşırmıştım. Nikahlı karısıydım. Adam sanki evi bana göstermek istemiyordu. Acaba kızı bir mesele mi çıkartmıştı? Olabilir. Sonunda gittim İstanbul'a 2-3 gün için ejderle. Böylece eve girmek nasip oldu bana. Küçük, karanlık bir apartman dairesiydi aslında burası. Yılların kirini, tozunu barındırıyordu içinde. Yaşlı adam birilerini tutup doğru düzgün temizletmemişti orayı. Balkon mermerleri kirden görünmüyordu. Ama gene de hoş bir evdi. Çok sade döşenmişti. Ufak bir salon, ejderin her gece viskisini içtikten sonra yatıp uyukladığı bir üçlü kanepe, ufak bir yemek masası, büfemsi bir şey köşede. Koridorda eski bir buzdolabı, köşede telefon ve arka tarafta eski bir bahçeye bakan bir yatak odası. Bahar pastanesi yakınımdaydı. Çok sevdiğim, eskiden büyük annemin oturduğu Belveder apartmanı çok yakındı. Annemle babamın o yıllarda oturdukları Azer apartmanı caddenin öbür tarafında Atiye sokaktan inince tam karşıdaydı. Ufak bir mutfağı vardı İpeker apartmanındaki dairenin. Bir hava gazı ocağı kapının yanında, tabaklar ve bardaklar bir köşede. Oraya güzel, çıtır çıtır çiçekli bir perde almıştım. Bir iki tutaç, birkaç kahve fincanı, renkli bir çaydanlık ve demlik. Ejder tedirgin oluyor. Hiçbir şey almamı istemiyordu. Bunu öğrenince başka bir şey almadım. Her sabah o mutfakta, ocakta Nescafe'min suyunu harlı ateşte kaynatırken mutlu olurdum. Ankara'dakinden çok daha kullanışlı bir evdi. Arkadaki yatak odasının tül perdeleri rüzgarda balon olup içeriye doğru şişerlerdi. Aynanın önüne parfümlerimi koymuştum. Bunların da ejderi tedirgin ettiğini fark ettim. Koridorda, köşedeki eski siyah bakalit telefonun kadranında bizim evin numarasını çevirir, annemin sesini duyunca dünyanın en mutlu insanı olurdum. "Alo anneciğim, nasılsın? Babam nasıl? Şimdi geldik İstanbul'a, evdeyim. Yarın sabah gelirim size," derdim. Yaşlı ejder viskisini içince rahatlardı, yumuşardı biraz. Bu ev onun bir kaçış yeriydi, anlamıştım. Bu duygusuna saygı gösteriyordum. Alıştığı şeylerin değişmesini, etrafa yeni bir obje konmasını istemiyordu. Bu yaşlılık ve bencillikti tabii ama bunu ona söyleyemiyordum. Acaba bu apartman katında kaçamakları mı olmuştu onun? Karısından ayrıldıktan sonra deli gibi aşık olduğu kadın buraya mı gelmişti acaba? Herhalde öyleydi. Eve ilk girdiğimde banyoda çift bornozlar, bardağın içinde 3-4 tane diş fırçası görmüştüm. Banyo emaye ve kirli bir banyoydu. Sararmıştı rengi. Bu banyoda nedense iterdi beni. Kadın Ejder'le nişanlanmış fakat son anda ne olduysa ayrılmıştı ondan. Benim yaptığım hatayı yapmaktan son anda kurtarmıştı kendini. Sonra da para yüzünden mahkemelik olmuşlardı. Ankara'daki evde, çekmecedeki bazı mektuplardan öğrenmiştim bunları. Ejder evlenmeden önce bana şöyle demişti. Sevdim, bir kere sevdim, deli gibi. Bunu bilmelisin. Senden gizlim olmamalı. Uzun yıllar geçti aradan. Nişanlanmıştık. Fakat bir gece bana geldi ve ölen kocasının ruhuyla konuştuğunu, evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Şaşkındım. Aramıza bir ölü girmişti. Çok üzüldüm. Bu tuhaf bir hikayeydi. Hayretle dinlemiştim Ejder'i. Sonra Ankara'daki evde kadının bir ilkbaharda çekilmiş fotoğraflarını buldum. Arkasında pembe bahar dalları vardı. Birçok fotoğraf, eskiye ait pek çok şey ortada ya da çekmecelerdeydi. Fotoğraftaki eski yüz. Bir gün yalnızken Ejder'in eski karısının fotoğraflarıyla dolu bir çekmeceyi açmıştım. Kadının gençlik resimleri de vardı. Güzeldi. Denizi çok sevdiği belliydi. Bir deniz kenarında mayo ile pek çok fotoğrafı çekilmişti. Tatar tipliydi. Siyah saçlıydı. Gözlerine kalemle kuyruk çekmişti. Resimlere dikkatle baktım. İşte o gün o fotoğrafları çekmecede gördükten yarım saat sonra inanılmaz bir şey oldu. Fotoğraflarla dolu çekmece salonun bir köşesindeki eski büfenin çekmecesiydi. Rastgele açmıştım orayı. Fotoğraflar düzensiz bir biçimde çekmecenin içine atılmıştı sanki. Orada kendimi çok tuhaf hissettim bir an. Yaşlı Ejder'in ilk evliliğine bir anahtar deliğinden bakıyormuşum gibi hissetmiştim kendimi. Bulduğum telefon defterinin içindeki kadın şimdi daha değişik bir biçimde gözlerimin önündeydi. Bir fotoğrafta kabarık saçlarıyla poz vermişti. Diğer fotoğraflar hep bir evin denize uzanan iskelesinde çekilmişti. Denize giren, yüzen bir kadın, bir çocuk. Suadiye'deki ev olmalıydı burası. Yaşlı Ejder orayı alelacele kızının üstüne yapmıştı. Belki de ana kız şimdi orada oturuyorlardı. Bu fotoğraflar, kadının fotoğrafları niçin hala bu çekmecede duruyordu? Beni tedirgin edecek, üzecek bir şeydi bu. Ejder bunu niçin düşünmüyordu? Evde yoktu, dışarıya çıkmıştı. Ben de biraz kafamı dağıtmak için kendimi dışarıya attım, Tunalı'ya çıktım, pasaja girdim. Kuyumcuların vitrinlerine bakıyordum. Üstümde siyah kürküm vardı, en üst kata çıktım. Boş pasajda birinin beni takip ettiğini hissettim. Tuhaf bir duyguydu bu. Birden döndüm. Hayretle baktım. Karşımda az önce çekmecenin içinde karma karışık fotoğraflarını gördüğüm kadın duruyordu. Çok yakınımdaydı. Birden arkama dönünce şaşırmıştı. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme belirdi ve kayboldu. Dikkatle bakıyordum ona. Aynı kadındı. Biraz yaşlanmıştı. Makyajsız o kadar güzel değildi. Sade bir pardesü giymişti. Saçları, yüzü ve pardesünün rengi soluktu. Arkamı dönüp merdivenlerden aşağıya indim. Arkama baktığımda yok olmuştu. Birden yeniden görmek istedim onu. Bir daha görmeyebilirdim. İndiğim merdivenleri koşarak çıktım. Boştu kuyumcuların olduğu koridor. Bir yere gidemezdi. Oralarda bir yerde olmalıydı. Sağa saptım, oradaydı. Yeniden göz göze geldik. Hafif geri geri giderek kıvrak bir hareketle merdivenlere ulaştı. Aşağıya inip yok oldu. Oydu. Ejder'in eski karısıydı. Fotoğraflarda gördüğüm kadın. Demek beni takip etmişti. Pasaja girerken görmüş olmalıydı. Yakından görmek istemiş, merak etmişti beni. Ben de onun koridorun ucunda kıstırmıştım. Birbirimizi iyi görmüştük. Pasajdan çıkıp Tunalı'da yürümeye başladım. Bu eski kadını görmek üstümde tuhaf bir etki yaratmıştı. Müren ablaya gitmek istedim. Ama vakit geç olmuştu, eve döndüm. Eski gülhane, bir yudum su. Karnından zıpkın yemiş bir balık gibi yatıyorum yatağımda. İkinci ameliyattan çıkalı 1-2 gün olmuş. Yattığım yerin nasıl bir yer olduğunu kavramaya çalışıyorum. Gerçeklik duygumu yarı yarıya kaybetmiş gibiyim. Yatağa yatırıldığım anı hatırlayamadığım için odayı, dışarıdaki koridoru, tavanın yüksekliğini, karşıdaki pencerenin açısını, yanı başımdaki Reşide Hanım'ın boyunu tam kestiremiyorum. Tuhaf bir resmin içinde gibiyim. Güçlükle nefes alabiliyorum. Burnumun iki deliğinde de tüp var. Biri mideme, biri bağırsağıma iniyor. Sağ koluma serum bağlı. İstesem de kıpırdayamıyorum yerimden. Canım çok acıyor, ter içindeyim. Güçlükle sesimi çıkartabiliyorum. Anneannemi görüyorum bir an. Üstümdeki pikeyi düzeltiyor. Zavallı anneannem için çok genç yaşta kaybettiği Demir dayımın ani ölümünden sonra ne büyük bir şok olmalı bu benim halim. Bir an bunu düşünüyorum. Anneanne, anneanne diyorum yavaşça. Konuştu diyor anneannem. Konuştu. Bir şey söylüyor evladım. Anneanne, bir yudum su. Anneannem yanı başımda şimdi. Kurtuldun evladım diyor. Allah'a bin şükür kurtuldun. Ölümden döndün. Su verecekler ama biraz sabret. Dayan evladım. İğne yapılsın. Yapalım evladım. Anneannem hemşireyi çağırıyor. Bir süre sonra geliyor Sevinç hemşire. Acısı var. Bir novaljin yapayım. Yarı aralık gözlerimle Sevinç hemşirenin novaljin ampulünü kırıp içindeki sıvıyı enjektöre çekmesini izliyorum. Bir süre rahatlatır bu beni. Sevinç hemşire iğneyi kalçamdan yapıyor. Yakıyor novaljin. Birden bir ter basıyor. Bacağımı uyuşturuyor iğnenin acısı. Sonra yavaş yavaş hafifletiyor. Bir uyuyabilsem. Yavaşça gözlerimi kapatıyorum. Kulağımın dibinden sanki bir uçak geçiyor. İrkiliyorum yattığım yerden. Neydi bu anneanne? Bir sinek evladım diyor anneannem. Pencereyi açayım da çıksın. Hastane odasındaki sinek vızıldayarak dışarı çıkıyor. Onun özgürlüğünü kıskanıyorum. O sinek gibi uçabilmeyi, bu odadan dışarı çıkabilmeyi istiyorum. Ne zaman su verilecek, ne zaman su verilecek bana? Yarın. Başımı hafifçe yana çeviriyorum. Her gün yarın diyorlar. Müren ablanın sedirinde. Müren abla, öyle tuhaf bir şey oldu ki dün akşam. Ne oldu bakayım? Büfenin çekmecesinde Ejder'in eski karısına ait bir sürü fotoğraf buldum. Çekmecenin içine karmakarışık bir halde atılmışlardı. İyice baktım kadına. Gençliğinde çekilmiş resimlerdi sanki. Deniz kenarında bir evde. Bir yazlıktan resimler. İçim bir tuhaf oldu. Ne hissettin? Ne bileyim ben? O resimler orada saklanmamalı. Madem ki evin yeni hanımı benim, o çekmecede o resimler olmamalı. Beni üzebilir onlar ve Ejder'in bunu düşünmesi gerek. Doğru dedim Müren abla. Sana büyük bir saygısızlık bu. Evet dedim. Akşam eve gelince söyledim Ejder'e duygularımı. Şaşırdı, çok üzüldü. O kadının benim için hiçbir değeri yok. O fotoğrafların orada olduğundan haberim bile yok. Görmüyor musun halimi dedi. Toparlayamadım evi. Her şey ortalıkta. Hiçbir anlamı yok o kadının benim için. Seni nasıl inandırabilirim buna? Unutulmuş o fotoğraflar orada. Bakmalıydım ama vaktim olmadı dedi. Birden balkona çıktı. Orada duran mangalın üstüne gaz dökerek kömürleri yaktı. Hayretle ne yaptığını izliyordum. Bak dedi, bir değeri olsa yapabilir miyim bunu? Hiçbir şey o benim için. Bunları söylerken fotoğrafları teker teker alevlere tutup yakıyordu. Şaşırmıştım. Bu çok tuhaf bir andı. Geçmişteki fotoğraflar cayır cayır yanıyordu. Yapma. Niçin yapmayayım? Kimini parçalayıp yaktı, kiminin ucunu ateşe tutup kağıdın kıvrılıp yanmasını izledi. Garip bir görüntüydü bu. Benim için mi yakıyordu o fotoğrafları, yoksa kadından bir intikam mı alıyordu, anlayamamıştım. Sanki o kadınla geçirmiş olduğu yıllardan, hayatının o döneminden intikam alıyordu. Balkonda yaşadığım bu sahneyi hiç unutmam. Resimler cayır cayır yanıyor, kıvrılıp kül oluyorlardı. Büyük bir hüzün gelmişti üstüme, niçin bilmiyorum. O evliliğin ona gerçekten acı vermiş olduğunu, hayatının o bölümünü hiç düşünmediğini anlamıştım. Mangalın üstünde bir avuç kül kalmıştı. Sonradan balkona çıkıp kadının bir fotoğrafın ucunda yanmamış olarak kalmış yüzünü o kap kara yığının içinden aldım. Sakladım o yüzü, dikkatle baktım ona. Pasajda gördüğüm kadındı. Yaşlı Ejder içeriye, salona girmişti. İnandın mı şimdi diye sordu. O fotoğrafların bana hiçbir şey ifade etmediğine, tesadüfen o çekmecede unutulmuş olduklarına inandın mı? İnandım dedim. Balkonda fotoğrafların yakılışı hayatım boyunca unutamayacağım bir görüntüydü. Taşradan gelen ölü. Gece yakacağım bir ışık. O sabah erkenden İstanbul'daki evin kapıcısı beni aradı. Kiracı kaçtı, daireyi boşalttı. Dün gece gittiler. Bu sabah anahtarı bana verdi. Duyduklarıma inanamıyordum. 19 yıldır çıkmayan, evi sürekli yenileyen, iyice benimsemiş olan kiracı kaçmıştı. Anahtarı kimseye verme, 5 saat sonra oradayım dedim. Çabucak hazırlandım, Necla'yı aldım yanıma. Necla becerikli, candan. Gidip hemen eve girmemiz lazım dedim. Bu gece içeriye bir yatak atarsak başardık demektir. Niçin diye sordu Necla. Anahtar kapıcıdaymış. Onlarda da vardır, geri gelebilirler. Hacizden kaçmışlar. 5 saat sonra İstanbul'daydık. Heyecan içindeydim. Varmıştık eve. Anahtarı alıp yukarıya çıktım. Ağır çelik kapıyı açtım. Girdim içeriye. Daire bomboştu. Temizdi. Şöyle bir dolaştım içini. Banyolar yenilenmişti. Kapıcıya, şurayı bir sildir, bana bir anahtarcı bul dedim. 10 dakika sonra anahtarı değiştirmiştim. Yakındaki bir kafeye gidip oturduk. Bir kahve söyledim. Uzun yıllar sonra İstanbul'daki evimin anahtarı bendeydi. Kahvemi keyifle içtim. Telefonla 2 yatak ısmarladık. Bazalı olsun dedim. Adresi yazdırdık. Yataklar hava kararınca geldi. Nevresim de istemiştim. Uçuk pembe gül yapraklı bir nevresim gelmişti. Onu ben beğendim. Şurası büyük yatak odası olmalı. Burada klima var. Yatak odasında klima yok ama aralıktan serinlik girer buraya. Yatağımı kurdurmuştum. Pencereler perdesizdi. Ankara'dan 2 tane ayaklı ufak lamba getirmiştim. Onları yaktık geç olunca. Dolaşıyordum evi. Piyangodan çıkmış gibiydi. Salonu dolaşıyordum. Mutfağı, aralığı. Yarın elektrikçi çağırırız. Her yeri ışıl ışıl yapacağım. Kiracı her şeyi söküp almıştı. Koridordaki bir dolabın içinde bir ampul takılı kalmıştı. Onu açtım. Dışarıda cadde nasıl da canlıydı. Birkaç şişe su alıp mutfağa koymuştuk. Sabah bardak alalım. Her şeyi alırız. Müthiş bir duygu yaşıyordum. Sanki bana ev o gün verilmişti. Sanki anahtar piyangodan çıkmıştı. Hiç yaşamadığım duyguları yaşıyordum. İstanbul'da kendi evim diye mırıldandım. Yan taraf Ege'nin sokağıydı. Eski eczane sokağın içinde duruyordu. Evin içinde sevinçle dolaşıyor, her tarafını tanımaya çalışıyordum. Bu ev sanki hediye edildi bana dedim Necla'ya. Ama 20 küsur yıldır sizin eviniz de burası dedi o. Ne kadar ilginç düşünceleriniz ve duygularınız. Hayır, 20 küsur yıldır benim evim değildi sanki bu ev dedim. Bugün benim oldu. Bunu sana anlatamam. Bu başka bir duygu. Sevinç içindeyim. Daha önce çıkartabilirdiniz kiracıyı. Bilmiyorum, çıkartamazdım. O hamleyi yapamayabilirdim. Kiracı da yıllarca bu evi benimsemiş, az bir para vererek benim dünyamda yaşıyordu dedim. Ev şimdi benim oldu, bugün. Anlatması güç bir coşkuydu duyduğum. Şehirde dalga dalga bana gelmeye başlamıştı. Dışarının gürültüleri, trafikteki bir ambulansın sesi, yan bahçede öten bülbül. Babaannemin Yusufçuğu, hepsini yavaş yavaş duyuyordum. Annem, babam artık burada yoklar. Ne tuhaf. Onlar bu apartmanda otururlarken çok az geldim İstanbul'a. Nişantaşı'na mı giderdiniz? Oraya da fazla gitmezdim dedim. Aklım evdeydi. Onu hemen güzel avizelerle aydınlatmak istiyordum. O gece yerde yanan lambanın ışığıyla sabaha kadar heyecanla yeni yatağımda yattım. Az uyudum. Evin birdenbire bana gelmesi şaşırtmıştı beni. Sabah uyanınca dışarıda İstanbul var dedim kendi kendime. Bir karga var bahçede ve bir martı. Rüzgar yapraklarını ışırdatıyor. Ne güzel. Gece helaya kalktım, yeniden yattım. Başucumdaki şişeden su içtim. Ne güzel, kendi evimdeyim. Otelde değil, koca evinde değil, baba evinde değil, kendi evimdeyim. Artık bunun ne büyük bir ayrıcalık olduğunu anlayacak yaşa gelmiştim. Burada da sabah beni uyandıran kuşlarım olacak. Kahvemi pişireceğim bir ocağım ve gece yakacağım bir ışığım olacak. Sabaha karşı yeniden dalıp gitmişim.